Ayrım 24.
Hiç sözünü sakınmadan bana, sanırım insan ya büyüyor ya da yaşlanıyor. Ben büyümeyi uzun zaman önce bitirdim demişti. Yaşamdan olabildiğince yararlanmaya ama aynı zamanda ölümün kaçınılmazlığına ve yaşlanmaya da razı olmaya kararlıydı. Ona göre işin zor yanı buydu. Bunu yapması gerektiğini biliyordu ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Gerçekten anladığımız tek yas türü başkalarının ölümü için kederlenmektir. Genellikle bunda bile pek becerikli değiliz ama sıra kendi ölümümüz üzerine düşünmeye geldiğinde bu konu tamamen boyumuzu aşar. Kendi ölümünü düşünmek her zaman çok soyut bir iştir. Başka birinin ölümünü yaşayabilirsiniz ama Tibetliler haklı değilse kendi ölümünüzü asla yaşayamazsınız. Kendini var olmayan bir şey olarak tasavvur etmek imkansızdır. Çünkü bunu tasavvur etmeye çalışıyor olmanız gerçeği bile var olduğunuz anlamına gelir. Zaten insanoğlu kişisel tükenişi yüzünden pek rahatsız olamayacak kadar kendini önemseyen bir yaratıktır. Burada benim ima ettiğim şey narsistik olduğumuz değil. Bununla birlikte bazı terapistler günün birinde varlığınızla dünyayı şereflendirmeme düşüncesine dayanamadığınızı söyleyerek odalarına girecek olsanız bayram ederlerdi. Muhtemelen öleceğiniz güne kadar terapide kalırdınız. Yaşlandıkça kendi ölümlülüğünüz konusunda daha çok düşünmeniz doğaldır. Bununla birlikte bazıları bunu hiç yapmazlar. Fakat insanlar hayatlarının önlerinde kalandan daha büyük bir bölümünü geride bıraktıklarını fark ettiklerinde, henüz felsefi bir savunma hazırlıkları yoksa ölüm korkusu sessizce yaklaşır. Bazı psikologlar bütün nevrozların kaynağının ölüm korkusu olduğunu söylerler. Ben belli bir miktarda korkunun doğal ve sağlıklı olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi korku tehlikeli durumlardan uzak durmamıza yardım eder. Fakat eğer ölüm kavramıyla barışabilirseniz felç edici bir korku tamamen gereksiz olur. Bu arenada ılımlı olmak hayatı bütün gayretleriyle candan yaşayan insanlar için özellikle güçtür. Capcanlı bir yaşam coşkusundan muhtemel bir hiçliğe gidiş insanın gücünü aşabilir. Sadece dürüst bir uyarı anlamında bunu söylüyorum. Çünkü bu tür bir yaşama aşkı aslında tam da benim sizi benimsemeye teşvik etmek istediğim şeydir. Fakat niyetim sizi tam bir paradoksla baş başa bırakmak değil. Dolu dolu yaşamak size sonunda ölümle barışmak konusunda en iyi konumu sağlar. Ama barışma sürecinin göz korkutuculuğunu da aynı ölçüde arttıracaktır. Ölümün eşiğine geldiğinizde ya da uzaktan onun ufukta olduğunu fark ettiğinizde, eğer dolu ve anlamlı bir yaşam sürdüyseniz, boş yere yaşamadığınızı bilirsiniz. Temiz bir yaşam sürmüş olmak, sevmiş ve sevilmiş olmak, hayatın sunmaya hazır olduğu şeylerin tadına bakmış olmak ve herhangi biri için bir şekilde önem taşımış olmak, herkesin hayattan bekleyebileceği bundan ibarettir. Eğer bu ölmekse pek hatırıma getirmiyorum. Lipton Strachey. B dizisi olarak zaman. Dipnot. Yazar burada bölüme To Be Series or Not To Be Series adını vermiştir ki bu da Shakespeare'in ünlü To Be or Not To Be olmak ya da olmamak sözünü çağrıştırmaktadır. Daha önce sözünü ettiğim gibi Batı felsefesinin bize ölüm konusunda sunabildiği şeyler görece kısıtlıdır. Batı felsefesi genellikle iki aşırı uçtan birine, yani ya Yahudi Hristiyan öbür dünya inancının tekrarına ya da öbür dünya inancının maddeci bir kişisel unutulma beklentisiyle birleştirilen kuşkucu bir inkarına eğilim gösterir. Başka bir deyişle ya hep ya da hiç. Ancak aranızdan ne Tanrı'nın varlığına inanan ne de Tanrı tanımaz olanlar, beklenmedik bir yönde John McTaggart'ın zaman felsefesinin meslektaşım Stanley Chen tarafından gerçekleştirilen hünerli uygulamasında farklı bir seçenek bulabilirler. McTaggart'ın zaman konusundaki çalışması genellikle fizik felsefesinin bir parçası olarak öğretilir. Ancak Stanley Chen, McTaggart'ın zaman konusundaki fikirlerini kayıplarla karşı karşıya olan insanlara yardım etmekte kullanmak için benimsemiştir. Chen, Toronto'da doktorların ölümcül kanser hastaları için ağrıyı hafifletmek dışında hiçbir şey yapamadıkları durumlarda hastalarını gönderdikleri bir sosyal hizmet uzmanıdır. McTaggart, zamanı düşünmenin A dizisi veya B dizisi olarak iki biçimi olduğunu ileri sürmüştü. A dizisinde her an ya geçmiş ya şimdi yahut da gelecektir. Her geçmiş an daha önce gelecek bir an ve bir şimdiki an olmuştur. Bu yüzden her anın değişik zamanlarda da olsa geçmiş, şimdi ve gelecek olma özelliği vardır. Ancak geçmiş, şimdi ve gelecek terimleri zaten bir zaman kavramı içerdikleri için bunun kavranması güçtür. Öyleyse zaman, içindeki farklı noktaların zaman boyunca nasıl hareket ettiklerini anlamamız gerekir. Şayet geçmiş anların sona erdiğini ve gelecek anların da henüz başlamadığını öne sürecek olursak, bu durumda zaman sürekli ilerleyen bir şimdiki ana dönüşür. Chan'ın işaret ettiği gibi bu yaklaşım ölümle uzlaşmak için pek de kullanışlı değildir. Çünkü bütün olanın şimdiki an olduğunu ve onu yaşamak için hayatta olmanız gerektiğini akla getirir. Öldüğünüzde saatiniz artık durmuştur, bu yüzden zaman sizin için hiç yoktur. MacTaggart'ın B dizisi zaman anlayışı A dizisinin tersine zamana bağıntılı bir açıdan bakar ve her anın her başka andan ya önce ya da sonra meydana geldiğini ileri sürer. Bir şey bir başkasından önce olduysa bu şey her zaman için bu sırada olmuş olur. Olayların sırası zamanın geçişiyle değiştirilemez. Bu yüzden bir B dizisindeki bütün olaylar başka olaylarla olan ilişkileri açısından hep sabit kalırlar. Chan'ın dikkat çektiği gibi bu bakış beraberinde bir dayanıklılık veya devamlılık duygusu getirir. Daha sonraki olaylar tarafından silinemeyen bir tür kayıt gibidir. İnsanın yaşamına böyle bakıldığında hayat B dizisi zaman kumaşının bir ipliği haline gelir. Yaşamını sona erse bile asla olmamış hale gelmez. Sizin yaşamınızdaki olaylar da dahil bütün olaylar B dizisi zamanın içinde bir şekilde saklanır. Yani ince bir dilim ölümsüzlüğünüz vardır ve çok ince bir dilim bile hiç yoktan iyidir. Chan ölmek üzere olan, öbür dünyaya inanmayan ama unutulma ihtimaline de kolay kolay katlanamayan insanlar için bu fikri çok teselli verici bulmaktadır. Hiç kimse sonsuza kadar yaşamaz fakat her insanın yaşamı B dizisi zamanın içinde sonsuza kadar korunur. Her ne kadar herkes bunun neyi değiştireceğini görebilecek kadar filozofça düşünemese de Chan'ın ölümcül hastalığa yakalanmış hastalarla olan deneyimi bazıları için bunun çok şeyi değiştirdiğini göstermiştir. Ölümün hayatı bitirdiği halde bir ömrü silemediğini görmek insanların ölümle daha kolay uzlaşmalarını sağlar. Üstelik yaşamınızın bir olaylar dizisi olduğunu ve bu dizinin bir en son olayı var olduğu halde bütünün bu son olayla silinmiş olmadığını anlamanız için elbette ölümün eşiğine gelmiş olmanız gerekmez. Bu kendi yaşamınızın kalıcı anlamı ve dünya üzerindeki etkisi konusunda bedenin fiziki sınırları dışında bir ruhun var olduğu inancına bel bağlamadan bir fikir oluşturmanın iyi bir yoludur. B dizisi zaman konusunda düşünmek, Stella'nın yaşlanma olgusuyla uzlaşmasını da kolaylaştırdı. Gençlik yılları geride kalmış olabilirdi. Fakat bir zamanlar genç olduğu ve her genç insanın yapması beklenen, gençliğe özgü her şeyi yapmış olduğu gerçeği asla değişmeyecekti. Bu onun kafasını geçmişe takmadan ve gelecekten korkmadan, yaşadığı andan olabildiğince faydalanmaya çalışmasına imkan verdi. Joanne B dizisi zaman konusunda düşünmek, Joanne'in de çocuğunun ölümüyle uzlaşmasını kolaylaştırdı. İki yetişkin çocuk sahibi olan Joanne'in 5 torunu vardı. Joanne bir kez evlenmiş, dul kalmış, sonra yeniden evlenmiş ve boşanmıştı. Oldukça başarılı bir meslek hayatı olmuştu. Şimdi 50'li yaşlarının sonunda deneyim ve içgörü doluydu. Kendisi başkaları ve genel olarak yaşam hakkında çok şey biliyordu. Ancak bir çocuğunun uzun yıllar önce kanserden ölümü konusunda sorunları vardı. Joanne yaşamını sürdürmüş ama hiçbir zaman bu kaybının üstesinden gelememişti. Ölüm ve özellikle insanın çocuğunun ölümü belki de filozofça ele alınması en zor sorundur. Joanne ile çalışırken hardal tohumu konusundaki Budist meselini kullanmadım. Çünkü Joanne öyle uzun süredir yas tutuyordu ki bu onun için ciddi bir alışkanlık haline gelmişti. Mesellerden sağlanacak kavrayışlar bazı alışkanlıkların oluşmasını önlemeyi kolaylaştırmakla birlikte oluşmuş alışkanlıkları kırmak için başka kavrayışlar gerektirir. Bunun nasıl yapıldığını göstermek için Joanne'in durumuna peace süreci bağlamında bakalım. Sorun: Joanne'in oğlu Jason 8 yaşındayken kanserden ölmüştü. Joanne onun ölümünü bir türlü kabullenememişti. Yasını 10 yıllarca sürdürmüş ve kederinden hiçbir zaman gerçekten kurtulamamıştı. Oğlunun her doğum ve ölüm yıldönümü onun için korkunç bir gün oluyordu. Duygular: Joanne neredeyse sürekli bir üzüntü ve öfke yaşıyordu ve her ne kadar iş yaşamında her zaman etkinliğini sürdürebilse de bu durum hem onun kendi yaşamını korkunç bir hale getiriyor hem de ailesi ve dostlarıyla olan ilişkilerine gölge düşürüyordu. Psikoterapi ve ilaçlar kötü duygularını hafifletemiyordu. Tahlil: Joanne iyi bir anne olmak istiyordu ve hayattaki çocuklarına iyi bir anne olmuştu. Her ne kadar o zamanlar yapılabilecek olan her şeyi yapmışsa da Jason'ı kanserden kurtaramamış olmasını fazlasıyla kişisel bir şey olarak görüyordu. Jason'ın ölümünü bu doğru olmadığı halde anne olarak yetersizliğinin bir kanıtı olarak yorumluyor gibiydi. Ölen çocuğuna annelik etmesinin tek yolu onun yasını tutmaktı. Ona annelik etmeyi sürdürmenin tek yolu onun yasını tutmayı sürdürmekti ve 30 yıldır bunu yapıyordu. Tefekkür: Zamanı B dizisi olarak düşünmek sayesinde Joanne zamansız ölümünün Jason'ın 8 yıllık ömrünü silemediğini fark etmeye başladı. Geriye oğlunun yaşadığı yıllara baktığında mutlu olabilir, umutsuzluk uçurumuna düşmeden ve onun ölümü konusunda kendisini suçlamadan oğlunun yaşamını kendisine verilmiş bir armağan olarak değerlendirebilirdi. Gerçekten de Jason'a annelik etmenin en iyi yolu onun en iyi günlerini hatırlamak ve B dizisi zaman anlayışı sayesinde ölümün hiç kimsenin en iyi anlarını çalamadığını fark etmek olacaktı. Denge. Bu yeni mizah Joanne'e özel ve toplumsal yaşamını zayıflatan bu eski alışkanlığını kırmanın bir yolunu kazandırdı. Joanne yavaş yavaş kendisine yaşamdan zevk alma imkanını verdi. Jason'ı asla unutamayacaktı ama artık onun hatırasını hoş bir şey olarak yaşamaya başladı. Gregory. Kanadalı meslektaşım Stephen Hare'in kendisine gelip intihar etmemesi için tek bir iyi sebep söylemesini isteyen, burada özellikle anılmaya değer bir müşterisi olmuştu. Gregory renkli bir hayat sürmüş, geniş bir ailesi ve yakın ilişkileri olmuştu. Fakat son birkaç yıldır neredeyse 80 yaşındaydı, sağlığı gittikçe bozulmaktaydı. Sonunda tek gerçek tutkusu olan kayak sporunu da bırakmak zorunda kalmıştı. Belleği pek iyi değildi ve dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Nicedir mücadele ettiği kalp rahatsızlığına ek olarak teşhis edilmemiş bir kalp krizi geçirmiş olabileceğinden endişe ediyordu. En büyük korkusu onu öldürmeyip aciz bırakacak bir kalp krizi veya inme geçirmekti. Eşine veya çocuklarına büyük bir yük haline gelmek ve arzu ettiğinde kendi hayatına son vermek yeteneğinden yoksun kalmak istemiyordu. Doktorları korktuğu gibi büyük bir kalp krizi veya inme tehlikesi bulunduğunu söylemişlerdi. Ama ne riski ölçebiliyor ne de zamanını kestirebiliyorlardı ve ona bunun kesin bir yazgı olmadığını söylüyorlardı. Şu ana kadar belirgin ama yavaş bir kötüye gidiş yaşamıştı. Sağlık sorunları ve gelecek zorluklar konusundaki korkuları öylesine canını sıkmıştı ki henüz denemese bile doktorların antidepresan ilaç yazma önerilerine ilgi duymaya başlamıştı. Bütün bunlara karşın Gregory'nin yaşam kalitesi halen gayet yüksekti. Eşiyle olan güçlü ilişkisinin yanı sıra geniş bir sosyal çevresi, sevdiği çocukları ve torunları vardı. Para konusunu dert etmeyecek kadar parası vardı. Düzenli olarak yürüyüşe çıkıyor, golf oynuyor, konserlere, oyunlara ve sergilere gidiyordu. Dop dolu bir yaşamı vardı ve geçmişte yaptığı her şeyi artık yapamıyor olmasına her ne kadar üzülüyorsa da bugünkü durumunda en iyi konu hoşlanıyordu. Sevdiklerinin ölümüne çok üzüleceklerini itiraf ediyordu. Danışmanı Gregory'yi soruyu yanlış ya da en azından zamansız soruyor olma ihtimalini düşünmeye davet etti. Yaşamının olumlu bunca yönü ve gelecek sağlık durumunun önceden kestirilemezliği göz önüne alındığında intihar etmek için ne sebep vardı? Ne kadar dehşet verici olursa olsun bedensel çöküş, sevgi ve canlılık dolu bir yaşamın esas değerini inkara yetmezdi. Çok daha vahim şartlar veya yakın bir güçsüzlük belirtisi dahi terazinin dengesini belli bir ölçüde bozsa bile intihar yönüne doğru çeviremezdi. Gregory bunu kabul etti. Aslında henüz intihar zamanının gelmediğini zaten farkındaydı. Felsefi danışmanlığa başvurmak dışında bir girişimde bulunmamasının da nedeni buydu. Nihayet sevdiklerinin onun zamanından önce yitirmektense, onun bakımını gittikçe artan ölçüde üstlenmeyi tercih edeceklerine inandı. Sonunda iş oraya vardığında gönüllü ötenaziyi şart koşan bir vasiyetname hazırlayarak korkularını yatıştırmaya karar verdi. Ötenazi konusunun bazen yerine getirilmesi engellenebilecek kadar tartışmalı olduğunun bilincindeydi. Fakat geçerli bir yaşam kalitesi karşılığında bu riski göze almaya razıydı. Önündeki görev, felsefi meşrebinin yaşlanmanın doğal bir parçası olarak ilerleyen rahatsızlıkları da içerecek biçimde genişletmekti. Çöküşe dayanmak cesaret ister. Ancak bu cesaret bedensel riske girmeye alışkın olan Gregory'nin göstermeye alıştığından farklı türden bir cesarettir. Korkak ölmeden önce bin kere ölür. Yiğidin ölümü ancak bir kez olur. Ölümün kendi istediğinde gelecek, çaresiz bir son olduğunu görerek, insanın korkması ölümden, hayatta benim en şaştığım şeydir. William Shakespeare. Gregory'nin aslında ölüme kişisel ve duygusal bir bakış açısından yaklaşabilmek için ölüm karşısındaki felsefi tutumundan biraz geri çekilmesi gerekiyordu. Bu herkesin kendi bulması gereken bir yoldur. Yaşamanızın kendiniz ve başkaları için değerini unutacak kadar ilgisiz hale gelmemelisiniz. Açık fikirli olun. Ölümden sonra ne olacağı konusunda kanıtlanabilir bir yanıtımız olmadığına göre, eğer bir yanıt arıyorsanız farklı ihtimaller üzerine düşünüp size en değerli gelen yanıta karar vermelisiniz. Ölü veya diri olmanın gerçekten ne demek olduğunu bilmediğimizi kabul ederek açık fikirli olmayı sürdürün. Şahsen ben ölümün mutlak yokluk olduğu fikriyle tatmin olamayacak kadar çok şey yaşadım. Ölümün ötesinde bir şey olmasının makul olduğunu düşünüyorum. Ama her iki yönde de kesin bilgimiz olmadığını kabullendim. Ölümün çok üzücü bir ayrılış olabileceğini biliyoruz. Ölümden sonra bir şey olsa da olmasa da ölen kişi kalplerimizde yaşamayı sürdürür. Sevdiklerimizi hatırlamaktan hoşlanırız. Her ne kadar Shakespeare, insanların yaptıkları kötülükler kendilerinden sonra da yaşar, iyilikler kemikleriyle gömülür diyerek çoğunlukla tersinin ola geldiğini söylüyorsa da, biz iyi şeyleri hatırlayıp kötü şeyleri unutmalıyız. Birine ne kadar yakınsanız o insanın ölümü size o kadar üzücü gelir. İki insan tek insan gibi olduklarında her ikisi de bir anlamda yarım insana dönüşür. Diğeri tamamlamayı sağladığı sürece hiçbiri kendini noksan hissetmez ama hiçbiri de öbürü olmadan kendini tam hissedemez. Ölüm arada büyük bir boşluk yaratabilir. Her ne kadar böylesine bir bağlılık, doğası gereği çok büyük bir üzüntü ihtimali taşısa da katiyen bu tür yakınlıklardan kaçınmanız gerektiğini söylüyor değilim. İşin sırrı bencil bir bağlılık olmadan sevmektedir. Sevdikleri birinin ölümü yüzünden ömür boyu acı çekenler, sevgileri yüzünden değil bağlılıkları yüzünden acı çekerler. Bir insanı o yaşarken bütün kalbinizle sevip o öldükten sonra ise onun anısını sevmeniz, onun söylediği ya da yaptığı bir şey hatırladığınızda kahkaha atıp onun yokluğuna üzüldüğünüzde gözyaşı dökmeniz doğaldır. Fakat bir keder kozasından gömülü hale gelmek ne arzu edilir bir şeydir ne de gereklidir. Eğer sevilen kişiyle birlikte sizin bir parçanızın da öldüğünü hissediyorsanız bağlılığı bırakıp tekrar bir bütün haline gelebilirsiniz. Ölene yönelik sevginiz aslında böylece gelişecektir ve siz de yeniden gücünüzü kazanırsınız. Bağlılığınızı bırakmak konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bulabileceğiniz birçok felsefi kuram ve uygulama mevcuttur. Bu bölümde bunların bazılarından söz ettim. Benim kendi deneyimlerime göre Budist kuram ve uygulamalar, kederin üstesinden gelmek konusunda en etkin ve güvenilir araçlardır. Bu amaçla hazırlanmış ve 2500 yıl boyunca mükemmelleştirilmiş düşünceleri içerirler. Budizm felsefesi size keder karşısında en sağlıklı meşrebi sağlar. Budist uygulamalar zararlı alışkanlıklarınızı olumlu alışkanlıklarla değiştirmenize yardımcı olur. Budizm batıya birçok farklı gelenek yardımıyla geçmiştir. Kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Hepsinin ortak paydası Buda'nın dört yüce gerçeğidir. Birincisi hayat acı gerektirir, ikincisi acının belirlenebilen nedenleri vardır. Üçüncüsü bu nedenler ortadan kaldırılabilir. Dördüncüsü amaca uygun uygulamalar bu nedenleri ortadan kaldırır. İlk üç gerçek kuramsaldır ve bu kuramı ele alan birçok kitap vardır. Dördüncü gerçek ise egzersiz gerektirir ve egzersiz yapmayı öğrenebileceğiniz birçok yer vardır. Dindar olup olmamanız pek fark etmez. Ne de olsa dindar olanlar da olmayanlar da aynı şekilde acı çekerler. Budizm hangi tanrıya veya tanrılara taptığınıza ya da tapmayı reddettiğinize aldırmaz. Acı çekip çekmediğinize bakar. Buna hazır olduğunuzda kişisel kederinizin ötesine geçmenize yardım eder. Bedensel bir hastalık yüzünden acı çektiğinizde hastalık iyileştirilirse acı kesilir. Fakat bedensel rahatsızlıkları olmayan insanlar da gündelik yaşam ve ölüm sorunlarından doğan çözülmemiş meseleler yüzünden bazen gereksiz yere veya gereğinden fazla acı çekerler. Gereksiz veya aşırı acının kendisi bir tür sorundur. Bu sorunla felsefi olarak nasıl başa çıkabileceğinizi kitabın bu bölümü ve bu kitap size göstermiş bulunuyor. Gereksiz yere acı çekmekten ancak usandığınızda acının ötesine geçmek için gereken adımları atacaksınız. Bu size kalmış bir şey. İnsan ancak bu rahatsızlığından rahatsız olup bıktığında rahatsızlıktan kurtulabilir. Bilge hiçbir zaman rahatsız değildir. Çünkü bu rahatsızlıktan rahatsızdır, o yüzden bilge rahatsız değildir. Lao Tzu. Bölüm 3. Kişisel danışmanlığın ötesinde. 14. Gruplar ve kuruluşlarda felsefe uygulaması. Kalabalık yalandır. Soren Kierkegaard. Çoğumuz zaman zaman kısa bir süre için de olsa toplum sorunlarını çözme işine katılmaya itiliriz. Ve çoğumuz dünyayı bulduğumuz halinden biraz daha iyi bir halde bırakmanın bizim görevimiz olduğunu biliriz. Cyril Jouve. Bu kitabın odak noktasını birebir felsefe danışmanlığını ve kendi başına felsefe çalışma yollarının araştırılması oluşturmakla birlikte felsefe pratiğinin daha geniş uygulama alanları da vardır. Felsefe pratisyenleri yönetici olarak gruplarla veya danışman olarak kuruluşlarla çalışırlar. Grup çalışmaları biçimsel olarak veya biçimsellikten uzak yürütülebilir. Biçimsel olmayan gruplar düzenli olarak açık tartışmalar amacıyla felsefe kahvelerinde buluşurlar. Biçimsel gruplar belli sorulara yanıt bulmak amacıyla Sokratçı diyalog adı verilen bir sürece katılırlar. Kurumsal danışmanlık konusunda ise felsefe danışmanlarının 21. yüzyıl kuruluşlarının kadrolu demirbaş elemanları haline gelecekleri söylenebilir. Kitabımızın bu bölümü kısaca bu tür felsefe etkinliklerine ve grup veya kurumların bu tür etkinliklerden nasıl faydalanabileceklerini anlatmaktadır. Felsefe kahveleri. Felsefe kahveleri Avrupa'nın her yanına serpilmiş durumda ve şimdi de Kuzey Amerika'da mantar gibi çoğalmaktalar. Bu tür biçimsel olmayan toplantılar için pek az teknik gereklilik vardır. Bütün gereken istekli bir felsefecinin her hafta, her ay veya arada bir başkanlık edeceği toplantıları başlatmasıdır. Günümüzün hızlı tempodaki ileri teknoloji toplumunda keyifle yavaşlatılmış bir düşünce alemini keşif gezisi benzersiz ölçüde ilgi çekicidir. Benim katıldığım veya yönettiğim gruplara her türden insan çıka gelir. Fakat bu toplantıların yaygın bir özelliği çoğu kez kitle kültürüne bir yabancılaşma duygusu ve kendi adına düşünmenin piyasa değeri gittikçe azaldığı için bunun kaybolan bir sanat olduğu yolunda bir bilinçtir. Tek başına boyalı basın kültürü, TV'de konuşan kafalar, beyin gerektirmeyen filmler, suda çözülen kitaplar, kağıt mendil gibi yaşamlar. Eğer sizi hoşnut ediyorsa her gün önünüze konan sabit bir beyinsizlik besini diyetiniz var demektir. Fakat eğer bundan daha fazlasını bekliyorsanız çok daha iyi aramanız gerekir. Bizim şu 57 kanallı içeriksiz dünyamızda bundan fazlasına yönelik arayışlar gittikçe artarak biçimsel olmayan felsefi tartışma gruplarının kurulmasına yol açmaktadır. Fikir değiş tokuşu borsa haberlerinde yer almasa da değerli bir maldır ve genellikle bedavadır. Felsefe kahveleri felsefeyi insanlara günlük yaşamlarında kullanabilecekleri düşünce gıdasını sağlama ve onları daha fazla sorgulanmış bir hayat sürmeye özendirme yolundaki ilk maksadına geri getirmektedir. Sokrat her geleni kabul eden, her şeyi her zaman herkesle tartışmaya hazır bir pazar yeri filozofuydu. Felsefe kahveleri bu geleneği yaşatmaktadır. Manhattan'daki bir kitapçıda aylık bir felsefe forumuna ve Greenwich Village'de ünlü bir kahvede bir diğerine başkanlık yapmaktayım. Bu toplantıların her ay gelen müdavimleri bulunduğu gibi her zaman yeni yüzlere de rastlanmaktadır. Gelenler New York kentinin ve böylece insanlığın bir kesitini temsil ediyor. Çoğu çalışan insanlar veya öğrenciler. Özel bir oturum için belli bir konu saptamak da mümkün olmakla beraber genellikle toplananların kafalarındaki sorunları ileri sürmelerine ve grubun konuyu istediği yöne götürmesine izin veririm.